Dünyanın en acı günlerinden biri Birinci Dünya Savaşı günleri. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yönetimi Almanya'nın yanında tavır alınca, Almanya'da yenilince galip devletler hak gördükleri bazı acıtıcı hareketlerde bulundular. Bunlardan biri vatan topraklarının işgaliydi. Daha 3 sene önce, yani 1919'dan birkaç sene önce Çanakkale'de gencecik evlatlarını şehit vermiş olan bir toplumun toprakları savunmasız bırakılarak işgal ediliyordu. İngilizler Boğazları ve Karadeniz'i, İtalyanlar Antalya ve Konya'yı, Fransızlar Antep ve çevresini, Yunanlılar İzmir'i ele geçirmek istedi. Bu ele geçirme öncesinde padişahın göz yumduğu çok acı bir ortam yaşandı. Özellikle İstanbul'da, Selimiye kışlasında birçok askeri kışlada askerler, rütbeliler toplatıldı, silahları teslim alındı, karşılığında makbuz verildi, askeri kıyafetlerinden rütbeleri söküldü ve evinize gidin dendi. Rütbeleri sökülmüş bir yüzbaşının suratına tükürdü bir yaşlı teyze, vatanı teslim mi ettiniz diye. Bayraklarınızı toplayın, kimliklerinizi verin, inancınıza, ırzınıza dokunulmayacak, artık güvenliğinizden biz sorumluyuz diyen İngilizlere ve Yunanlara boyun eğmektense gururuna dokunup ayağa kalkanlar da oldu. İlk düşman birlikleri İzmir'e girdi. Vatan toprağına düşman askerinin elini kolunu sallayarak girmesi bazılarının gururuna dokundu. İlk gururuna dokunan Hasan Tahsin'di. Tarih 16 Mayıs 1919. İzmir'de limanda gevrek gevrek gülümseyerek düşman askerleri İzmir'e girince işte o onuruna dokunanlardan biri Hasan Tahsin'di. Düşman kumandanının karşısına geçti ve dönülmeyecek bir yola girdi. O an verdiği karar vatan için canından vazgeçmekti. Hasan Tahsin düşman kumandanının karşısına dikildi, silahını çekti ve düşman kumandanını alnından vurdu. Ardından üzerine kurşun yağdı. Hasan Tahsin o dakika orada şehit edildi. Olay bütün yurtta büyük bir yankı uyandırdı. Zaten niyeti belli olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu haberi duyunca kararını verdiler. Mustafa Kemal Atatürk Şişli'deki evinde arkadaşlarıyla beraber yaptığı toplantıda kararı verdi, ayağa kalktı. Madem vatan için bir genç canından vazgeçti, bundan sonrası bize düşer. Karar şu: vatan toprağı bir karış toprak bile kan vermeden teslim edilmeyecektir. Rum çeteleri Samsun'da Türk halkına eziyet yapmaya başlamıştır. Padişahın başka bir görevle Mustafa Kemal Atatürk'ü, Tuğgeneral'i o zaman, görevlendirdiği ve seyahate çıktığı o muhteşem olay Bandırma vapuruna binmekle değişir. Elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkında ve arkadaşlarının hakkında başka bir cümle vardır. O da tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti. Bindikleri Bandırma vapurunun hikayesi çok ilginç. Size bugün onu anlatmak istiyorum. Gemi 1878 yılında İskoçya'nın Paisley bölgesinde bir şirket tarafından yapıldı. 21 sıra numarası ile 279 gross tonluk yolcu ve yük gemisi olarak vapur olarak inşa edildi. 1883 yılında Yunanlı armatör Pisica tarafından Londra'da kaydını Pire Limanı'ndan aldı. 2 yıl sonra geminin adı değişti. Pisica Yunanlı bir armatöre satılmıştı ve 1890 yılında bu gemi başka bir Yunanlı armatör tarafından alındı. 1894 yılına geldiğinde deniz yolları işletmesi anlamına gelen İdare-i Mahsusa tarafından, Osmanlı tarafından teslim alındı ve adına Panderma dendi. İdare-i Mahsusa 1910 yılında Osmanlı Denizcilik İşletmesi adına geminin adını ilan etti. Bandırma. Bandırma vapurunun tarihimizde kıymetli bir yeri var. Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Genel Müfettişi vazifesiyle ve mahiyetiyle birlikte İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuruna bindi. Mustafa Kemal Paşa yolculuk sırasında bambaşka bir niyeti vardı. O da bir ülkenin bağımsızlığı. Bandırma vapuru o gün sadece 19 kişiyi değil, bir milletin onurunu taşıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık gibi bazıları için sakıncalı bir niyeti olduğu anlaşılınca kontroller yükseltildi ve Bandırma vapurunun önünün kesilmesi için İngilizler tarafından bir harekat başlatıldı. Vapur Sirkeci açıklarında İngilizler tarafından durduruldu. Kontrole tabi tutuldu. Mustafa Kemal Paşa Beşiktaş'tan motor ile Kızkulesi açıklarında vapura gizlice bindi. Vapurda 22 subay, 25 asker, 8 yönetim personeli ve 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri Kaptan İsmail Hakkı Duruzu beyefendi vardı. Gemi Samsun'a doluyoruz çıktı. İngiliz gemisi Bandırma vapurunu izlemeye başladı. Ancak Karadeniz açıklarından sonra fırtınalı bir havada takibi bıraktı. İzlerini kaybetti. Mustafa Kemal Paşa Kaptan İsmail Hakkı Bey'e karaya yakın bir rota izlemesini, düşman saldırısı halinde gemiyi en yakın sahile çekmesini emretti. Gemi 18 Mayıs 1919 tarihinde öğleden sonra Sinop limanına yanaştı. Üsteğmen Hikmet Bey sandalla kıyıya çıktı. Yolda olduklarını tümen komutanlığına Samsun'a bildirdiler. Mustafa Kemal Paşa Sinop Mutasarrıfı'nın davetine cevap vererek teşekkür etti. Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919'da Samsun'a vardı. Mayıs 1919 milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma vapuruyla Samsun'a gelişinin ardından Amasya'ya girişinde 98 kilometrelik bir yol çıktı karşılarına. Bu yolun adı daha sonra Ata Yolu oldu. Ata Yolu'nun bakım ve restorasyonu günümüzde yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a geldikten sonra Gazi Müzesi olarak hizmet veren Mıntıka Palas Oteli'ne yerleşti günümüzde. 25 Mayıs 1919'da Havza ilçesine, 12 Haziran'da Amasya'ya ulaştı. Samsun kent merkezinden Amasya'nın Sulova ilçesine kadar gittiği 98 kilometrelik yol Ata Yolu adıyla anılmaktadır. Yolun bir kısmını yürüyerek giden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ağzında işte bu marş vardı. Müzik olmadan yürüyen, inanan, bağımsızlık için yürüyen insanların mırıldandığı marş işte buydu. Düşman işgalini kabul etmeyen, onuru, bayrağı ve kimliği için mücadele edecek olan halkın büyük bir şevki Mustafa Kemal ve Atatürk arkadaşlarını gerçekten yüreklendirdi. Çünkü sadece Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önereceği bir şey olmamalıydı bu. Onların önerisi kocaman bir halkın kocaman yüreğinde büyük bir karşılık buldu. İzmir'de bütün evlerden bayrakları toplatan Yunanlılar, kurtarıcı beklemeyin. Artık kimse gelip sizi kurtarmayacak. Bizim sözlerimize inanın. Dininizi yaşamaya devam edin. Ve Yunan tabiyetine dahil olun cümlelerine inanmayan halk, toplatılan bayraklara rağmen inancını kaybetmeyip kırmızı masa örtülerinden, beyaz patiskalardan Türk bayrakları hazırlamaya devam ettiler. İnandılar. Çünkü İzmir'in işgalinden 14 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının planıyla Yüzbaşı Şerafettin önderliğinde Türk ordusu İzmir'e girdi. Atlarla gelen askerleri görünce İzmir halkı önce korktular. Sonra içlerinden sevinçli bir çığlık yükseldi. Bunlar bizimkiler. Şerafettin Yüzbaşı İzmir Vali Konağı'nda çekilen Yunan bayrağını indirdi. Göğsünden çıkardığı Türk bayrağını astı. Dikilen kırmızı bayraklar tekrar göndere çekildi. Ve bir milletin onuru 14 gün sonra bir iline girildi diye bütün yurtta Kurtuluş Savaşı başlatılarak geri alındı. İzmir Türklerinde yine. Önce Kurtuluş Mücadelesi, ardından yaşananlar. Elbette bu hikayenin devamı 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta size anlatılmaya devam edilecek. Bize düşen bilmek, bilerek korumak ve saygı duymak. Annemize, babamıza gösterdiğimiz saygıyı atalarımıza aynı ile vaki göstermek. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin gururlu evlatları olarak atalarımıza minnet borçlu olduğumuzu yineliyor, teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.